Ayrım 38.
Horoz pençeleri, tavuk bacakları, çeşit çeşit kemikler de vardı boynunda sallananlar arasında kadının. Beline kadar çıplaktı. Düzgün, morumsu bir siyahlıktaki teniyle göğüsleri sallanarak yürüyordu. Acaba Ayva onu hiç böyle gördü mü diye sordum kendime. Ayva buraya gelmiş miydi? Yeni bilgiler katmak için bilgisine. Eğer geldiyse İncir'e aşık olduğuna dair yapılan dedikoduların gerçekliğine inanırdım hemen. İncir herkesi isim isim selamlayarak ilerliyordu. Elini öpüyordu yabani tavırlı zenciler, ayaklarına hatta. Bana sadece baktı, ben de öyle, o kadar. Birden yavaşlamış davullar yeni bir ruhsal enerji kazanmış gibi tekrar gümbürdemeye başladı. Ve bu ritmin incirin vücuduna nasıl girdiğini, onu nasıl sardığını neredeyse gözlerimle an be an gördüm. Bu bir nabız gibiydi. O siyah tenin hemen altında atıyordu. Kımıldanmaya başladı ama artık kendisi gibi değildi. İple oynatılan bir kukla gibi tuhaf açılar yaparak kımıldanıyordu eklemleri. Sonra o görünmez ipler yok oldu ve incir her kemiği titreyerek oynamaya başladı. Herkes kenara çekilerek ona yer açmıştı ve hep bir ağızdan bağırarak tempo tutuyorlardı. Yavru be, yavru be. Bu onların tanrıçasının adıydı, duymuştum. Şu anda incir onların yavru besiydi. İncir kıvrılıyor, bükülüyor, inanılmaz bir hızla dönüyordu ortada. Bu ne büyük bir enerjiydi Allah'ım. Gözleri giderek büyüyordu. Saç diplerinden fışkıran ter yanımdan geçerken üzerime sıçramıştı. Zenciler kendilerince kutsal olan bu terle ıslanabilmek için ona sokuluyordu. Sanki incirden yükselen bu büyük güç onlara sonsuzluğun kapısını açabilecekmiş gibi bir ruh hali içindeydiler. Acaba bu dervişlerin kendilerinden geçerek dönüşlerine benzemiyor muydu? Gazanfer başından geçenleri anlatırken bunu düşünüyordum. Ama Gazanfer hayatında bir kez bile bir tekkeye gitmemişti. Ona bunu söylemenin bir anlamı yoktu. Düşüncelerimi kendime sakladım. Sonra birden dans bıçakla kesilmiş gibi sona erdi. İncir bir kemik yığını gibi yere yıkıldı. Sanki erimişti. Bazıları ona yardıma koştu. Ama kadının gözleri hala açıktı. Öylece hiçbir şeyi görmeden fal taşı gibi açıktı kapkara kocaman gözler. Yavru be hafif hafif hala titretiyordu eklemlerini. İncir kımıldanıyordu ama bu kez dans eder gibi değil, can çekişir gibiydi. Herkes geri çekilmişti. Sonra o ses duyuldu. Hemen tanıdım onu. Bu incirin sesi değildi. Konuşan ayvaydı. Bir ölü. Evet, oydu. İncir hece hece konuşuyordu ve bu arada aşığının altında kıvranan bir kadın gibi hareketler yapıyordu. Çok müstehcendi görüntüsü, yine de başımı çevirmedim. Ses bebekler dedi. Bebekler mi demeden duramamıştım. Macar hadım başını salladı. Bebekler, parçalanmış bebekler. Ayvanın sesiyle. Evet, kesinlikle. Bu sesin incirin kalın ve mor dudaklarından çıkmasıyla şaşkına dönmüştüm. Ayvanın tam olarak aynı sözleri söylediğini daha önce ben de duymuştum. Küçük hanımımla birlikte bir gün. Ama ne demek istiyordu sence? Ses konuşmaya devam ediyordu. Safiye'nin emirleriyle bunu İsmihan her doğum yaptığında tekrarladığını söyledi. Çünkü onu her şeyden çok seviyormuş. Böyle hissedenlerin ilki değildi dedim. Her doğumda çocuğun kız mı oğlan mı olduğuna bakıyormuş. Bunu yaptı da tüm ebeler yapmaz mı zaten? Ama kordonu kesenin o olduğunu unutma. Evet, göbek kordonunu düğümleyip kesen odur. Gülruh doğduğunda böyle olduğunu gözümle gördüm, biliyorum. Ama kordon bebek kızsa düğümlenip kesiliyordu. Eğer erkekse, anasının hanedan kanı ve babasının yüksek makamı nedeniyle Safiye için bir tehdit oluşturabileceğinden öylece bırakılıyordu, düğümlenmeden. Her yerim titremeye başlamıştı. İsmihan'ın dördüncü doğumdan sonra Ayva'nın daha öncekilerden farklı olarak bir şeyler yaptığını anlatmaya çalıştığını hatırlamıştım birden. Ama o zaman buna aldırmamıştım. Hatta tam olarak dinlememiştim bile. O da unutup gitmişti zaman içinde, bebeğinin doğumunun heyecan ve sevinci içinde. "Böyle ufacık bir ihmal," diye sözlerini sürdürdü Gazanfer. "En sağlıklı doğmuş bebeğin bile bir saat, hatta birkaç dakika içinde ölümüne yol açar. O zaman mazeret de hazır. Çok güçlü değildi biçare. Allah'ın isteği, ne yapacaksın?" "Dehşet içindeydim. Her zaman kuşkularım olmuştu ama asla bunların peşine düşmemiştim. Tam olarak netleşmemişti bu kuşkular beynimde. Oysa şimdi doğru olabilir miydi? Bütün hayatımız bir başkası tarafından allak bullak edilmişti demek. Zavallı İsmihan'ın Ferhat'a duyduğu aşkın büyük nedeni aslında Sokullu'nun ona sağlıklı bir çocuk verememesi değil miydi? Sokullu kendisinin güçsüz bir erkek olduğunu düşünerek öbür dünyaya gitmişti. Aldatıldığı için memnundu neredeyse bu yüzden. İsmihancık o ölü bebekleri doğura doğura sonunda neredeyse sakat kalmıştı ve hayatı boyunca derin bir vicdan azabı içinde yaşamıştı. Ya ben? Bütün bunların içinde günahkar hissetmemiş miydim kendimi? "Bu olabilir mi?" diye bağırdım. "Hepimizin hayatı, bunun bir anlamı yok muydu? Böylesine korkunç bir düzenbazlık, cinayet zinciri, inanamıyorum." Ayvanın sonunda çıldırmasının nedeni de buydu. Aslında ona aklını oynattıran Esrar değil, Safiye'ydi. Kadının aşkını elinin tersiyle bir kenara itivermişti, yıllarca kötü emelleri için kullandıktan sonra. "Allah'ım," diye mırıldandım, "o zavallı küçücük bebekler." Gazanfer tam olarak içimden geçenleri anlayabiliyor muydu, bundan emin değildim. Ama ben susunca o da susmuştu. Sonra beni teselli edecek bir iki söz söylemeye çalıştı. Öylesine bir karmaşa ve dehşet yaşıyordum ki böyle sözlerle avunabilecek halde değildim. "Ama," dedim, "İsmihan onun en yakın arkadaşı değil miydi? Güzeller güzeli için arkadaşlığın ne anlamı olabilir? O yalnız güç ve iktidarla ilgilenir. O hayatı boyunca Hristiyan adı Sofia ile Müslüman adı Safiye'nin karmaşasını yaşadı. Bütün değer yargılarını birbirine karıştırdı ve onları ters kullandı. En güzel ve en akıllı olarak erdemli bir yaşamı sürdürmeyi deneyemedi bile. Bir düşün, neden İsmihan onun en yakın arkadaşıydı diye. Çünkü onu kullanmak çok kolaydı Safiye için. Görmüyor musun? Kendi öz kızına da bunu yapıyor şimdi. Ayşe'ye mi? Evet, ona. Ayşe Ferhat Paşa'dan bir çocuk sahibi olamadı. Oysa İsmihan olmuştu. Safiye bunu yapabilir mi? Kendi torununa hem de. Yaptı bile. Ferhat Paşa öldürülünce onu İbrahim Paşa'ya verdiler. Eğer gerekirse bir başkasına da verir bundan sonra. Emin olabilirsin. Kutsal hiçbir şey kalmamış onda. Hiçbir şey, dedi Gazanfer. Öyle. Birden hadıma baktım şaşkınlıkla. Az önce söyledikleri ancak yerini bulmuştu kafamda. Demek Ferhat Paşa işini biliyordun. Biliyordum. Ya Safiye? Herhalde bilmiyor. En azından ben bu konuda ona bir şey söylemedim. Bu yüzden sana minnettarım. Böyle çetrefil konularda çok da zekice davranamadığım ortaya çıkıyor. Sen onurlu bir kadının onurlu hadımı oldun daima. Önemli olan budur. Ona mutluluk ve huzur verdin sonuna kadar. Yüzünden garip, acı dolu bir gülüş gelip geçmişti Gazanfer'in. Sofia Bafo, diye mırıldandım. Evet, Sofia Bafo, diye sözlerimi tekrarladı hadım. O herkesi perişan etti. Haremi, sarayı, her şeyi. Bu gözdeler saltanatı imparatorluğu tüketecek dostum, sözlerimi unutma. Safiye peşinde koştuğu emeline asla sahip olamadı aslında, olamayacaktı. Onu kendi elleriyle yok ettiğinin farkında değil güzeller güzeli. Bir an sustu. Başka bir şey daha söylemek ister gibiydi. Gülruh'un oğlunun iyice uzaklaştığını görünce yeniden konuşmaya başladı. Ayşe çok aptal bir kız. Tek yaptığı annesinin söylediklerini uygulamak. Üzerindeki ağır baskının altında bir gün ezilip gideceği kesin. Bu belki benim de başıma gelecek. Bildiklerimi kendime sakladım daima. Her şeyi gördüm. Yedi kule zindanları bana çok şey öğretti. Başından beri onun kölesi olduğumu biliyordum. Sağ eli olacağımı da. Tıpkı ipek urganları sıkan dilsiz cellatlar gibi sessizce yaptım onun isteklerini. Ebe kadınları günahsız kadınların doğum masalarına götürdüm, neler olacağını bile bile. Ama ağzımı bile açmadım. Zehir getirenlere kapıları ben araladım. Hançerler saplanırken başımı çevirdim ve hep sustum. Sana bir şey daha söylemek istiyorum. Efendin Sokullu'yu da o öldürttü. Bunu biliyordum dedim. Öyle mi? Evet, en azından işin aslını öğrenebildim. Mitra söyledi o gece. Anlıyorum. Ama intikamın artık bir anlamı kalmamıştı. Gazanfer başını salladı. İntikam duygusundan sıyrılabildiğin için şanslısın dedi. Ama neden Sokullu'yu öldürttüğünü bir türlü tam olarak anlayamadım. Nurbanu Gülruh'a bunun onun Abdurrahman'la evlenmesini engellemek için olduğunu söylemiş ama bu bana hiçbir zaman inandırıcı gelmedi. Doğru ama bu da nedenlerden biriydi. Sokullu'ya karşı olan Nurbanu ve yanındaki üveyisle Lala Mustafa Paşa'ydı aslında. Safiye için Sokullu'nun yaşaması daha yararlı olmaz mıydı? Gazanfer omuz silkti. Sokullu artık fazla bir işe yaramayacak hale gelmişti. Özellikle de Kantakuzenos'un öldürülmesinden sonra. İşe yaramamak ha? Evet, artık işe yaramamak ölüm için yeterli bir neden Safiye için. Sana demin söylediğim gibi bir gün hançer bana da saplanabilir rahatlıkla. Pek çok karanlık işin içine girdim çıktım yıllardır. Çok şey biliyorum. Safiye bunu biliyor, ben de. Bir gün bunun ona zarar vereceğini düşünebilir ve beni hiç düşünmeden, üzülmeden ortadan kaldırtabilir. Belki benim için böylesi daha iyi olur. Onun cinayetlerinin çoğuna şahit oldum ben. Ben de onlardan biri olabilirim kolaylıkla. Tek bir kılıç darbesiyle kafam uçurulursa benim için iyidir. Rüyalarımda bunu sık sık görüyorum dostum. Hadımın yüzü boncuk boncuk ter içindeydi. Sesi giderek boğuklaşıyordu. Ama başka rüyalarım da var dedi. Gerçekten büyük bir sıkıntı içinde konuşuyordu. Biliyorsun Kızıl Muaviye'nin bıçağının altına gönüllü olarak yatmış biriyim ben. Ama rüyamda hanımımın odasındayım. Gece ikimiz yalnızız. Tek bir kandil yanıyor. O bana bakıp gülümsüyor. Saçları altın ışıklarla pırıldıyor. Teni mermer gibi bembeyaz. Düğmeleri beline kadar açık. Bana bakıp gülümsüyor. Bana sarılıyor. Bana güveniyor. Bana ait. Onu durdurmak istedim. Böyle bir itiraf gerekli değildi. Daha sonra bundan ikimiz de sıkılabilirdik ama kararlıydı, susmadı. Hayır dedi, bırak da devam edeyim. Bu rüyayı onun hizmetine girdiğim yıllarda sık sık görüyordum. Ve tam o noktada inanılmaz bir şekilde yerimden fırlıyordum. Ve beni anlayabilirsin, kendimi toparlayabilmek için hemen başımdan geçen işkenceleri düşünüyordum. Ama son zamanlarda kendi ölümümü gördüğüm o rüyalar ve inciri izlediğim geceden sonra böyle davranmaktan vazgeçtim. Ve bu duyguyla rüyanın devamını da görebildim. Evet, bana doğru gelip sarılıyordu güvenerek. Ben onun altın saçlarına yavaşça dokunurken, onun bir kadının yaşayabileceği her çeşit cinselliği yaşamış olduğunu biliyordum. Ama o şimdi bunu değil, aşkı arıyordu. Güç, iktidar. Bunları görmüştü, biliyordu ama aşkı bilmiyordu. Onu ebedi huzura kavuşturacak olan aşkı istiyordu benden. Ellerim o mermer tende dolaşıyor, göğüslerini okşuyordu. O tenin altındaki sıcağı hissediyordum. Arkamızdaki nişte etrafa yağ damlaları ve kıvılcımlar saçarak son ışıklarını veren bir kandilin sıcaklığı gibiydi bu. Artık fitil yanıyordu yalnızca. Onu söndürmek gerekiyordu. Aşkın heyecanıyla ıpıslak olmuş elimi kandile doğru uzatıp fitili parmaklarımın arasında ezerek kandili söndürdüm. Sonra karanlıkta bir yastık aldım. Yavaşça, yumuşakça, dikkatle onun yüzüne kapattım, bastırdım ve öyle tuttum. Hiç direnmiyordu. Koluma sarılmış kollarını açmıyordu. Tırnaklarını batırmıyordu bana. Sevgiyle tutunmaya devam ediyordu. Sonra giderek kuvvetsizleşti dokunuşu ve sonunda huzura kavuştu. Bu bir hadımın aşkı, sonunda ona aradığı huzuru verebilmek. Belki bundan daha büyük bir aşk yoktur dünyada. Her neyse, işte rüyam buydu. Her gün biraz daha gerçekmiş gibi geliyor bana. Ağacın dalları arasından süzülen ışık sanki biraz kızarmıştı. Tıpkı kan gibi. Ama eksik olan şey cesetti. Gazanfer ayağa kalktı, bana şans diledi. Hacca gidişimi şimdiden kutladığını söyledi. Ona teşekkür ettim. Sonra gitti. Saraydaki işinin başına döndü. Çok uzun yıllar önce bir manastır bahçesinde başlayan şey, güç için duyulan o arsız, doymak bilmeyen şehvet artık sönmek üzereydi. Ağacın altında epey bir zaman oturdum. Işıklara ve gölgelere baktım. Sonra yüzümü dallara çevirdim. İncirin dalları insanı davet ediyor gibiydi. Ne yaptığımı çok da bilmeden bu daveti kabul ettim ve tırmanıp büyük dallardan birinin üzerine oturdum. Geçmişte gemi iplerinin üzerinde yaptığım tırmanışlara hiç benzemiyordu bu defaki. Bayağı zorlanmıştım. Ama onu ilk gördüğüm günü, o manastır bahçesini, altın saçlarını sallayarak bana doğru gelişini hatırlamakta aynı zorluğu yaşamadım. Islıkla çaldığı edepsiz şarkı bir kez daha dudaklarımın ucuna kadar geldi. Ama ağaç dallarının arasından görünen artık manastır değildi. Duvarın arkasında çalışanlar, sürre alayı hazırlığı yapan Müslümanlardı. İki devenin üzerine konulacak örtüler hazırlanıyordu harıl harıl. Neredeyse işlerini bitirmek üzereydiler. Artık gitme zamanı yaklaşıyordu. Göğsümde sakladığım kağıda dokundum. Orada oturdum. Oturdum ve hatırladım. Hatırladım ve düşündüm. Gazanfer'in anlattıklarını. Kendi kendime bütün bu olanların neden Allah'ın isteği olması gerektiğini sordum. Hayatlarımızı allak bullak eden o yanlışı, yalanı sorguladım. Her gün böyle kim bilir kaç yalan, kaç yanlış yapıldığını merak ettim. Ve sonunda bunun, yani neyin doğru neyin yanlış olduğunun bir önemi olup olmadığından emin olamadım. Önemli olan diğer davranışlarımızdı belki de. Neşeyi ve yaşam sevgisini arttırabilecek olan davranışlarımız. İçimden şunları geçirdim. Sen bir bıçağın sana yaptığını hayatının en korkunç olayı olarak kabul ederek yaşadın. Bundan ötürü asla bir daha mutlu olamayacağına inandın. Ama acaba bütün olup bitenlerden sonra bu gerçekten de yanlış bir karar mıydı? Eğer bu olmasaydı, Allah'ın sana sunmuş olduğu iyi zamanların değerini acaba tam olarak anlayabilecek miydin? Sana verdiği ve daha da vereceği iyiliklerin. Aşağıdan tatlı bir ses bana, "Üstad, üstad" diye seslenene kadar orada oturup düşünmeye devam ettim. "Üstad, orada ne yapıyorsun?" Küçük çocuk kıkır kıkır gülüyordu. Beceriksizce aşağı indim ve bunu saklamak için kendimden emin bir tavırla ona doğru dönüp bugün neler öğrendiğini sordum. Herhalde artık yorulmuştu. Bunun yerine bana çok iyi bildiği bir dörtlüğü hızla söylemeyi tercih etti. Esirgeyen ve koruyan Allah'ın adıyla, yeryüzünde bulunan her canlı fanidir. Ancak yüce ve cömert olan Rabbin varlığı bakidir. Her şeyin sahibi olan ona gece gündüz şükredip dua et. Küçüğü sevgiyle belinden tuttum. Allah'ın merhametiyle ebe kadının elinden kurtulmuş bu güzel çocuğu kucakladım ve ona ödül olarak biraz şerbet ve fıstık verdim. Kitabın sonu. 6 Nisan 2002.